أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Şura suresinin bugün itibariyle inşallah 20. ayetinden başlayacağız ve 26. ayete kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz, okuyacağız, hem de ilahi mesajları anlamaya ve aktarmaya gayret edeceğiz. Önce kelam-ı ilahiyi okuyarak başlıyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana yuridu harsel ahireti nezid lehu fi harsihi. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم.
Aziz dinleyenlerim, Şura suresinin 20 ila 26. ayetler arasını tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı sürekli okumayı, tilavet etmeyi, anlama için çaba göstermeyi ve hayatımızı aktarmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. 20. ayetle bugünkü tefsir dersimize başlayalım inşallah. Estağfirullah. Men kâne yurîdu harthel âhireti nezid lehu fî harthi. Ve men kâne yurîdu harthet dünya nü'tihi minha. Ve mâ lehu fil âhireti min nasîb. Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de ahireti bırakıp sadece dünya kazancını isterse, ona da ondan bir parça veririz. Fakat onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Ayette geçen harf kelimesi Arapçada toprağı sürmek, tohum ekmek, ekilen tarla anlamına kullanılıyor. Nitekim Arapçada çiftçi için onu ifade eden harith kelimesi de kullanılır. Ekilen tarlaya ve ekimden elde edilen mahsule de bu ifade yani harith kelimesi kullanılır. Yani ürün demektir. Buradan hareketle bir benzetme yapılarak neticesini ileride görmek üzere yapılan çalışmalara ve onların sonuçlarına da harith kelimesi Kur'an'da kullanılmıştır. Dolayısıyla ayette harith kelimesi amellerin ürünü yani sevabı, karşılığı anlamına gelmektedir. Demek ki dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak neticede bir şeyler elde etmek üzere yapılan bir ekim işidir. İşte kim iman ve salih amelleriyle ahiret ürününü hedefleyerek iş görürse Allah ona ahiret sevabı verir, onun yaptığı işleri kat kat artırır, ödüllendirir. Fakat yaptığı işlerde ahireti hesaba katmayıp sadece dünya kazancını ve refahını isteyen kimseye de dünyada geçici bir karşılık verilse de ahirette herhangi bir mükafat verilmez. Konuyla ilgili bir başka ayet aşağı yukarı bu muhtevada İsra suresinin 18 ile 19. ayetleridir. Orada da Rabbimiz şöyle buyurur. Men kâne yurîdül acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nurîdu thumme cealnâ lehu cehennem yaslâhâ mezmûmen medhûrâ ve men erâdel âhirete vesâ lehâ sa'yehâ ve huve mü'min fe ulâike kâne sa'yuhum meşkûrâ. Meal şöyle: kim sadece şu peşin ve geçici dünya zevkini isteyip onun ardına düşerse biz dilediğimiz kimseye takdir ettiğimiz miktarda o zevki tattırırız. Yani ondan ona bir şeyler veririz. Sonra da cehennemi ona mekan kılarız. O da kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme girer. Kim de ahiret hayatını ister ve bir mümin olarak bütün gücüyle onu kazanmaya çalışırsa, işte bunların çalışmaları hak katında kabul görüp güzel karşılık bulur. Değerli kardeşlerim, burada kullanılan bir ifade de irade kelimesi. Kim isterse diyor Cenab-ı Hak. İrade sadece kalpten bir temenni, arzudan ibaret bir şey değil. İrade belki teşebbüsle beraber bulunan istek ya da şöyle diyelim, insanı bir şeye teşebbüs ettirecek derecede kuvvetli istek demek. Yani bir şey, onun için bir şeyler yapıyorsunuz, yapmaya başlıyorsunuz. Daha doğrusu sizi adeta harekete geçiriyor. Harekete geçiren isteğe biz irade diyoruz. Kula düşen de böylesi bir iradede bulunmaktır. Sonucu verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Dünya hayatına karşı iki tür bakış açısı var. Dersiniz ki bütün hayat bu dünya hayatından ibarettir. Dolayısıyla ben her şeyi burada isterim. Bu bir müminin isteyeceği bir ya da ortaya koyacağı bir bakış açısı değildir, olamaz. Zaten böylesi bakış açılar daha çok ahirete iman etmeyen, öldükten sonra bir hayatın olduğunu kabul etmeyen kimselerin ortaya koyabileceği bir anlayıştır ya da bakış açısıdır. Zaten onlar bütün zevklerini, bütün nimetlerini bu dünyada elde etmek isterler. Çünkü öldükten sonraya yönelik bir yatırımları söz konusu olamaz. Zaten şu aleme, şu dünyaya bir kez gelmişlerdir. Bir daha girecek halleri yoktur. Öyleyse bu dünyanın bütün zevklerini, nimetlerini tatmalıdırlar. Hayata böyle bakarlar. Cenab-ı Hak işte böylesi iradesini sadece bu dünya ile sınırlandıran kimselerin ahirette hiçbir nasiplerinin olmayacağını beyan eder. Zaten olması gereken de budur. Çünkü oraya dair bir yatırımı söz konusu değildir. Ancak mümin insan hayata şöyle bakar. Evet, bu hayat bize geçici bir süreyle verilmiş, daha çok da bizim ebedi hayatımız adına bir hazırlanma devresidir, dönemidir. Dolayısıyla biz bu dünya hayatında, evet, bu dünyanın güzel geçmesi, nimetler içinde geçmesi bizim için de önemlidir. Müslüman durup durup, yani kendi halinde sadece çileye talip olan insan değildir. Elbette dünyanın nimetleri, helal olan nimetleri istenebilir, istenmelidir. Asla ayıplanamaz hiçbir kul böyle yaptı diye. Fakat bütün hedefini, bütün iradesini, bütün arzusunu, bütün isteğini sadece bu dünyaya değil, tam aksine belki bu dünyayı bile ahiret ameli haline nasıl dönüştürebilirim? Bu şekilde yaklaşır. Esasen belki müminin bakış açısında şöyle ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize öğrettiği bakış açısına göre Allah bize bu dünyada ne verdiyse verdiği her şeyde biz bir ahiret penceresi açabiliriz. Daha doğrusu dünyanın her amelini, yaptığımız her işi, davranışı, elde ettiğimiz her türlü menfaati biz ahiret ameli haline dönüştürebiliriz. Bu kalben göstereceğimiz, ortaya koyacağımız niyete bağlı bir şeydir. İnsana Allah mal verir. Bu mal hem dünyada istifade edeceği bir nimet olur, hem de ahirete bir sermaye olur. Allah insana bir evlat verir. Bu evlat hem ona dünyada iken bir nimettir, göz aydınlığıdır, salih evlatsa, güzel bir evlatsa, efendim gerçekten anne babasıyla ilişkileri düzgün bir evlatsa, hem onu efendim onun için dünyada bir gerçekten sürur, şükür vesilesidir, hem de o evlat yarın ahiret sermayesi haline dönüşür. Allah size bir makam verdi diyelim, dünyevi makamlar helal olduğu sürece iyi işler yapma adına her türlü makama talip olunabilir. Hayrımızı çoğaltma adına önemli bir şeydir. Makam da önemli bir nimettir. O makam sadece dünyevi zevklerin tatmin edildiği, dünyevi menfaatlerin elde edildiği bir vesile değil. Aynı zamanda değil. Belki esas maksat olarak ahiretin tahsil edildiği bir konum olabilir. Olmalıdır daha doğrusu. Müslüman böyle bakar hayata. Onun için şöyle diyelim, bir mümin insanın hayata bakışı her şeyi ahiret merkezli değerlendirme tarzında olur. İşte Yüce Rabbimiz her kim diyor ahiret meyvelerini, ahiret sonucunu isterse biz diyor onun o bereketini artıracağız. Onun ahirette beklentisinin ötesinde ona biz sonuçlar vereceğiz. Nitekim ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kim bu şu dünyada güzel işler yaparsa olacak. Bir de artısı olacak. Yani beklemediğiniz bir karşılıklar da olacak güzel anlamda. İşte ahiret merkezli bakan kullar ahirete dair de daha dünyadayken beklentiler olabilir ama bu beklentilerin ötesinde nimetlerle karşılaşacağını daha doğrusu Rabbimiz bize burada haber veriyor. Öyleyse akıllı insan, gerçek akıllı insan ölümden sonrasını hedefleyerek dünyada yaşayan insandır. Ve esas kazanç ahiret kazancıdır. Bu şu anlama gelmez. Dünyadaki bütün nimetlerden yüz çevireceğiz ve biz bütün karşılığı, mükafatı ahirette bekleyeceğiz. Hayır, öyle değil. Cenab-ı Hak haram kılmıyor. Kim diyor haram kılmıştır dünya ziynetlerini müminlere? Hayır. Hem dünyada müminler oradan o nimetlerden istifade ederler, hem de ahirette. Önemli olan sen o nimetlere nasıl bir yaklaşım gösteriyorsun? Bu ayet bu yönüyle gerçekten bir hayat felsefesidir. Bir müminin hayata bakışıdır. İslam insanı hayata küstürerek ahireti kazandıran bir din değildir. Hayatla barıştırır ancak o barışma sürecini onun içine farklı bir ruh katarak, farklı bir niyet katarak, farklı bir efendim hedef katarak ahiret ameli haline dönüştürerek bir hayat bakışı kazandırır. Bu sebeple müminin hayata bakışı sadece sınırlı bir dünyevi 60-70 senelik, 100 senelik bir süre zarfıyla sınırlı değildir. Belki hem bunu hem de ebedi alemi görerek daha ufuklu bir bakış sunar İslam insana. Kur'an bize böyle bir bakış ortaya koyuyor. Her kim de diyor sadece dünya sonuçlarını yani yapıp ettiği amellerle, çalışmalarla, gayretlerle neyse ortaya koyduğu çabayla sadece dünyada elde edeceği bir takım hedefleri, ürünleri, efendim onları gündemine alır. Sadece bunu merkez edinerek hayata sarılırsa ona diyor arzuladığı dünyevi şeylerden bir şeyler veririz. Nü'tihi minha. Arzularının hepsini elde edemez ama bir kısmını elde eder. Elde eder fakat ahirette ona hiçbir nasip olmayacaktır. O eli boş öbür aleme göçecektir ve esas mahrumiyeti orada tadacaktır. Esas kayıp oradadır. Orada ahlar, vahlar olacak ama onun telafisi de asla bir başka şeyle gerçekleşemeyecektir. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçek zeki adam daha dünyadayken kendini sürekli muhasebe eden yani adeta hesaba çeken ve ölüm sonrası için birikimde bulunan kişidir der. Gerçek akıllı budur. Bunun zıttı ahmaklıktır. Yani sadece dünyayı hedefleyerek iş yapmak gerçek akıllılık değildir. İslam peygamberinin nazarında Kur'an'ın ortaya koyduğu perspektifte de zaten böyledir. Em lehum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Yoksa onların ortak koştukları tanrıları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz yani hesabın ahirette bırakılmasına dair Allah'ın daha önceden kararlaştırdığı bir kaderi olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. İş bitiriliverirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Cenab-ı Hak bir takım kimselerin dinin yerine geçecek bir din ortaya koyma iddialarının olabileceğine dikkat çekiyor ki nitekim tarih boyunca hep olmuştur. Beşeri dinler dediğimiz bir takım filozoflar işte hayat anlayışı ortaya koymuşlar. Bu alem nasıl var oldu? Efendim, bunun hedefleri neler olabilir? İnsanın mutluluğu nasıl sağlanır? Toplumlar en iyi nasıl yönetilir? Bununla ilgili bir anayasalar, kurallar, prensipler ortaya koyuyorlar. Kitaplar yazıyorlar. Yeni bir felsefe ortaya koyuyorlar. İşte komünizm böyle bir şeydir, sosyalizm böyle bir şeydir, kapitalizm böyle bir şeydir. Din sadece insanın Allah ile kendi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem değil. Allah insan arasındaki ilişki, insanın kendi özbenliği ile ilişkisi, insanın diğer hemcinsleriyle ilişkisi, diğer insanlarla ilişkisi, insanın diğer varlıklarla ilişkisini düzenleyen bir hayat nizamıdır. Şimdi Cenab-ı Hak soruyor, onların diyor bir takım ortakları var da kendilerine bir din adına bir yol mu çiziyorlar? Bakınız insanoğlu bazen Allah'ın dinini değiştirerek, dönüştürerek, bazen de onu hiç görmezden gelerek kendisi bir din oluşturuyor. Bir hayat anlayışı, bir nizam-ı alem kuruyor kendine göre. Böyle yönetilirse böyle olur diyor. Hayır, Cenab-ı Hak buyuruyor ki şeriatı ben korum. Yani yolu ben çizerim diyor. Çünkü alemleri ben yarattım, insanı ben yarattım. Kim bana rağmen... Yani benim çizdiğim çizgiye rağmen yeni bir din, yeni bir yol, yeni bir hayat tarzı ortaya koymaya çalışıyorsa Allah izin vermediği halde, Allah izin verdiği böyle bir durum söz konusu değil. İzin vermediği halde Allah'ın izninin olmadığı tarzda bir kimse böyle bir yol çizmeye kalkarsa diyor. Ya da böyle yol çizen kimseleri kendine hayat rehberi olarak görürse, Allah ve Resulünün taleplerini bir kenara bırakıyor, kendine başka başka yol çizen, hayat rotası çizen bir takım otoriteler kabul ediyor. Bu çok büyük bir küstahlık, insan haddini bilmemesi, efendim çizgisini aşması ve büyüklenmesi, bir anlamda Allah'a ortaklar koşması anlamına geleceğinden Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbediyor ve Rabbimiz buyuruyor ki eğer diyor o ileride ahirette bütün mahkeme-i kübrada o büyük mahkeme-i kübrada efendim hükümlerin verilmesi söz konusu olmasaydı, eğer o günde böyle bir mahkeme söz konusu olmasaydı hemen diyor onların aralarında hüküm verilirdi. Yani adeta böylesi bir küstahça Allah'a rağmen din ortaya koyma çabası içinde olan ya da böyle çabası içinde olanları kendine rehber edinenler hakkında hüküm verilir. Yani onların helaki, onların adeta artık hayatlarının sonlanması gerçekleşiverirdi. Fakat Yüce Rabbimiz herkese bir süre veriyor. Herkese bir efendim imtihan edilebilecek, gerçekleri görebileceği bir ömür veriyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunu böyle konmuştur. Ve zannetmesinler ki onlar böylesi din uydurmaları neticesinde hala yaşıyor olmalarını yaptıklarının doğru olduğuna dair bir delil gibi görmesinler. Ve innez zalimine lehum azabun elim, muhakkak ki zalimlere çok elem verici, can yakıcı bir azap olacaktır. Çünkü bunlar en büyük zulmü yapmışlar. Ne yapmışlar? Allah'ın dinini kaldırmışlar. Allah'ın ortaya koyduğu, fert ve toplum için ortaya koyduğu nizamı devre dışı bırakmışlar. Kendileri ilahlık payesine, adeta kendilerini ilahlık payesine oturtarak ya da kendilerine ilahlık payesi vererek din ortaya, bir hayat tarzı, bir nizam ortaya koymaya çalışmışlar. Ve bunlar böylelikle hem Allah'ın dinine zulmetmişler, hem Allah'a karşı hadlerini aşmışlar, Allah'a layık olduğu değeri vermemişler ve böylece kendilerine de zulmetmişler, insanlığa da zulmetmişler. Bakıyorsunuz bu nizamlar, işte komünist rejimler, bakıyorsunuz işte kapitalist rejimler, nice zulümlerin vasıtası oluyorlar. İşte bu zalimler Allah'ın kanunlarını, Allah'ın koyduğu dini görmezden gelerek, onu dışlayarak bir hayat nizamı ortaya koyan zalimler için çok acıklı bir azap olacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Teraz zalimine müşfikine mimma kesebû ve huve vâki'un bihim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ. O gün zalimlerin o korkunç azapla yüz yüze geldikleri anda, geçmişte yaptıkları çirkin işlerden dolayı tir tir titrediklerini görürsün. Göreceksin. İman edip güzel davranış gösterenler ise yemyeşil cennet bahçelerinde olacaklardır. Onlara Rableri katında diledikleri her şey verilecektir. İşte insanoğlunun kazanabileceği en büyük lütuf, en büyük başarı budur. O gün diyor göreceksin ey peygamber. O zalimler kendi yaptıklarından dolayı tir tir titriyecekler. İşte ortaya bir takım şeyler koydular. Allah'ın dinini kenara koyup kendileri bir din oluşturdular. Bir hayat nizamı oluşturdular. Bu suçlarını bilecekleri için onların karşılığında, yaptıklarının karşılığında o azabı hissedecekler ve tir tir titriyecekler. Ve huve vâkûn bihim, ama titreseler de, ürperseler de o başlarına patlayacak o. Korktukları başlarına gelecek onların. Ya da korktukları başlarına geldiğinde onların nasıl bir tir tir titrediğini göreceksin ey Habibim. Ama iman edip salih amel işleyenlere gelince onlarda öyle bir korku yüzün olmayacak. Onlar o cennet bahçelerinin içinde olacaklar. Allah'ın rahmetinin rahmetiyle buluşacaklar. Ve Rableri katında ne isteyeceklerse arzuladıkları her şey onların olacak. Hatta artısı olacak. İşte diyor esas büyük ihsan ve ikram budur. Yani dünyadaki bir takım efendim o zalimler de ortaya koydukları nizamlar neticesinde kendilerince belki zevkli bir hayat sürüyorlar. Belki eğlence içinde efendim bir ömür sürüyorlar. Belki çatlayıncaya kadar, patlayıncaya kadar yiyip içip gülüyorlar, eğleniyorlar. Bunu büyük başarı görüyorlar. Hayır. Cenab-ı Hak o büyük ihsan, büyük başarı, o büyük ikramı ilahi bu dünyadaki azıcık eğlendiğiniz kısa sürelik bir menfaatlenme değil. Esas büyük ikram o Rablerinin katında istedikleri her şeye kavuşanların ulaştığı sonuçtur. Esas budur. Aziz dostlar, gerçek budur. Rabbimizin buyurduğudur. Fakat insanoğlu unutkan bir varlıktır. Peşincidir. Hemen eline geçeni sever daha çok. İleride eline geçeceğini pek düşünmez. Zaman zaman onu göz ardı eder. Ama Yüce Rabbimiz de sürekli, bakın sadece bugününüze bakmayın. Esas yarınıza bakın. Bugünü bir şekilde ben sizin rızkınızı göndereceğim. Kafire de veriyorum, mümine de veriyorum. Bir şekilde zaten yeryüzünde olan her şeyi sizin için yarattık diyor Cenab-ı Hak. Haramlar son derece sınırlı. Fakat siz bu dünyanın gelgeç menfaatlerine kilitlenirseniz, sadece onlarla yetinirseniz, bu kendinize de zulmetmek olur. Büyük cennetleri kaçırırsınız. Ebedi hayatınızı mahvedersiniz. Ve şu geçici dünya ne kadar lüks içinde, ne kadar ferah içinde, ferahlık içinde, ne kadar zevk-ü safa içinde geçerse geçsin, bir gün gibi, bir günden daha kısa bir müddet gibi, göz açıp kapayıncaya kadar geçiveren bir zaman dilimidir. Esas mutluluk ahirette kazananların mutluluğudur. Bu da ancak iman edip salih amel işlemeyi gerektirir. Öyleyse ey insanlar, ey Allah'ın kulları, iman noktasında kendinizi pekiştirin, imanınızı artırın, yakîn derecesine eriştirin, işleyebildiğiniz kadar da güzel güzel ameller ortaya koyun, salih ameller işleyin. ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شِكُورٌ Allah'ın iman edip dünya ve ahirette faydalı işler, dünya ve ahirette faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde İşte budur. De ki, ey peygamber, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yani şekurdur Rabbimiz. İyiliğin karşılığını, salih amellerin karşılığını bol bol en güzel şekilde verir. Şimdi bu ayet-i kerimede şu ifade üzerinde alimlerimiz farklı farklı görüşler ortaya koymuşlardır. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ey peygamber, de ki ben yaptığım bu davet neticesinde sizden bir ücret istemiyorum. Hiçbir karşılık beklemiyorum. İllel meveddete fil kurba, ancak yakınlık konusunda bir sevgi, bir meyil bekliyorum sizden. Şimdi buradaki ifade, el kurba ifadesi. Bazı alimler burada akraba diye anlamışlar ve şöyle mana vermişler. Ben sizlerden bir tek şey bekliyorum. Akrabalarıma karşı bir sevgi istiyorum. Sevin beni ve çevremi. Buradaki akrabadan maksat kimdir? İşte Peygamberimizin içinde doğduğu belki Muttalip oğullarıdır. İşte Beni Haşim'dir, Haşim oğullarıdır. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehli Beyti'dir. Evet, Ehli Beyt sevgisine dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha başka rivayetleri var. Ancak burada illel meveddete fil kurba derken benim akrabalarıma diye bir ifade yok. El kurba ifadesi akrabalar anlamına, komşular, dostlar, akrabalar anlamına da kullanılabilir. Veya şöyle de diyebiliriz. Peygamber'e yakın olan kimseler, yani müminler. Bu kime karşı söylenmiş bir söz olabilir o zaman? Yani kafirlere karşı söyleyeceksek diyor alimler, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yakınlarıma karşı, yani etrafımda bulunanlara karşı böyle kem gözle nazar etmeyin. Ya onlara da hoş gözle, hoş görerek bakın anlamına gelir demişler. Fakat birçok alimimiz bu yaklaşımı doğru bulmuyor. Neden doğru bulmuyor? Çünkü diyorlar, burada doğrudan benim akrabalarıma diye bir ifade yok. El kurba ifadesi var. Dolayısıyla burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabaları içerisinde Ebu Leheb de onun akrabalarından birisi. Kafir de var, içlerinde müminler de var. Anne tarafı var, Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın baba tarafı var. Dolayısıyla ben bütün akrabalarıma sevgi istiyorum. Böyle bir şey bu manaya pek uygun değil diyor alimlerin büyük bir çoğunluğu. Ve bu mana uygun görülmüyor. Elbette uygun gören müfessirlerimiz de var. Belki ilk dönem müfessirlerimizin bir çoğunda bu mana öne de çıkmış olabilir. Ama daha çok da şu şekilde Ehl-i Beyti'ne, Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyti diye bildiğimiz işte eşleri, efendim, çocukları, torunları, Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Zaten Ehl-i Beyti bir mümini elbette sever ve sevecek. Ancak bu ayet bunu ifade etmez diyor alimlerimiz. Peki başka ne olabilir o zaman? Şudur diyorlar. Müşriklere söylendiyse bu söz, önce şunu da ilave edeyim bir önceki manayla ilgili. Diyorlar ki eğer bu ayetin muhatap kitlesi müminlerse ve buradan kastedilen Ehl-i Beyt diyorsanız, bu ayet Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'de nazil olduğu için daha o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali gibi efendim daha sonra hani aileye katılıyor Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemizle nikahlandıktan sonra. Bu diyorlar Mekke'de nazil olmuş bir ayettir. Bu ayetle onların kastedilmiş olması uzak bir ihtimaldir, olamaz diyorlar. Dolayısıyla bu manayı pek ayetin şeyine, konseptine diyelim, siyak ve sibakına uygun görmüyorlar. Şu olabilir diyor bazı alimler. Yine müşriklere hitaben söyleniyor bu. De ki onlara, ben sizden bir ücret beklemiyorum ama hiç olmazsa akrabalık hukukumu gözetin. Yani ben de sizin içinizden çıkmışım, bakınız. Yani en azından akrabalık hatırına bana karşı çıkmayın manasıdır demişler. Nitekim Efendimiz, ey Kureyş, hiç olmazsa aramızdaki akrabalık bağını gözetin rivayeti var. Buhari ve Tirmizi'de rivayet ediyor bu hadis. Bu mana gözetilebilir diyor bazı alimler, ancak bu da diyorlar çok tam oturmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece akraba olduğum için beni kabul edin tarzında bir davet üslubu, ayetle bu şekilde kendisine bunu böyle söyle denilmesi düşünülemez. Bu da çok ayetin ya da Kur'an'ın genelindeki muhtevaya pek uymuyor. Çünkü Cenab-ı Hak birçok ayette peygamberlerine benim ecrim Allah'a aittir, ben sizden bir ücret istemiyorum diyor. Hiçbir karşılık kendisine beklemiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaptığı davet karşılığında. Ve bütün peygamberlerden Cenab-ı Hak bu anlamda böyle söylemelerini istiyor. Peki ne olabilir diyorlar ki bu üçüncü mana daha gerçekten oturuyor aslında. O da şu, de ki ey Habibim ben sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ancak Allah'a güzel davranışlarla yaklaşmayı arzu etmenizi istiyorum. Bu mana gözetilebilir burada. Bu mana ayetin lafzına da aykırı değil. Yani ben sizlerden beklediğim her biriniz Allah'a kurbiyet yani yakınlık peyda edecek iman ve salih amellere karşı bir sevginiz olsun. İstediğim bu. Bu meyli bekliyorum sizden. Böyle söyle ey peygamber. Bu daha uygundur ve nitekim bu manada şöyle de bir ayet var. Furkan suresi 57'de. Ben yaptığım bu davete karşılık sizden bir ücret değil, sadece Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum de. Aslında Furkan suresindeki 57. ayet, buradaki el kurba ifadesinden kastedilenin onların Allah'a kurbiyet, Allah'ın rızasına erecek bir yola girmeleridir. Bunu peygamber ister. Bu ayetleri birbiriyle buluşturduğumuz zaman bu mana daha güçlü ortaya çıkıyor deniyor. Gerçekten insanın gönlüne bu mana daha çok yatıyor. De ki o zaman bu çerçevede şöyle ayete yeniden bir bakacak olursak. De ki ey peygamber ben yaptığım bu davete karşılık sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ancak Hakk'a kurbiyet oluşturacak konularla ilgili sizin bir sevgi beslemenizi, muhabbetle o işe meyletmenizi istiyorum. Bu da nedir? İman ve salih ameller ve Allah'ın rızasını elde edecek şeyler. İşte bunlara karşı sizin de yakın olmanızı istiyorum. Bunları sevmenizi istiyorum. Sizden tek beklediğim budur. Yoksa kendi namıma hiçbir şey istemiyorum. Çünkü öbürü de baktığımız zaman gerçekten akrabama karşı bir sevgi beslemenizi istiyorum dendiği zaman orada yine bir istek var. Kendi adına bir istek varmış gibi algılanıyor. En azından kendi akrabaları adına bir istek varmış gibi algılanıyor. Bu yönüyle sanki bu üçüncü mana bu ayet çerçevesinde Kur'an'ın bütünlüğünü nazar itibara aldığımız zaman daha uygun görünüyor. Yine ifade edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ehli beytinin zaten sevilmesini tavsiye eder, ister. Elbette bir mümin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini canı gibi sever. Yani Efendimizin anneleri, Efendimizin zevceleri bizim annelerimizdir. Kur'an bunu bize ilan eder. Efendimizin Hazreti Fatıma yavrusunu, Hazreti İbrahim'i, diğer evlatlarını elbette bütün müminler canı gönülden severler. Sevginin tabii gereği budur. Sevenin, sevdiğinin yakınlarını sevmesi de tabii bir şeydir. Yani ona ait olan her şeyi seversiniz. Ona ait olan elbiseyi bile seversiniz. Ona ait olan evi seversiniz. Ona ait olan köyü seversiniz. Beldeyi seversiniz. Bu yönüyle bunu bu ayetle değil, hadis-i şeriflerle ve tabii olarak bir müminin ehl-i beyt-i Resulullah'ı candan sevmesinden daha tabii hiçbir şey olamaz. Fakat bu ayetteki manayı diğer ayetlerle birlikte düşündüğümüz zaman demeliyiz ki ey peygamber sen onlara de ki ben sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ancak Allah'a yakınlık peyda edeceğiniz alanlara dair sizin sevgi beslemenizi istiyorum. Sizden ancak bunu bekliyorum. Ve ayetin sonu ve men yagterif haseneten nezid lehu fiha husna. Her kim bir güzellik diyor ortaya koyarsa, bir güzel iş ortaya koyarsa biz de o güzelliğine güzellik katarız. Yani bu birkaç şekilde anlaşılmış. Bir, onun o güzelliğine en güzel şekilde ziyadesiyle karşılık veririz yarın kıyamet gününde. Ya da onu biz adeta bir güzelliğe meyleden insanı daha güzel işler ortaya koyması adına destekleriz. Güzellik güzellik doğurur yani. O da bizim lütfumuzla olur. Öyleyse siz bir güzellik ortaya koymaya çabalayın. Biz onu en az 10 katıyla daha da güzelleştirelim. Hem ecrini verelim, ileride daha 10 kat, en az 10 kat ecrini verelim. Hem de daha güzel işler ortaya koyabilmeniz adına size hem imkan verelim, hem istidat ve kabiliyet verelim. Melekelerinizi buna göre tezyin edelim, süsleyelim, güzelleştirelim, artıralım. Ve güzelin daha güzelini yapar hale gelesiniz. Bu mana bu ayette gözetilmiş olabilir. Bu manada ihtimal dahilindedir. Bazı alimlerimiz işte onun ahirette daha güzeliyle, daha fazlasıyla biz karşılığını verelim manasını tercih etmişlerse de bu biraz önce ifade ettiğimiz anlamda yine bazı müfessirlerimiz tarafından açıklanmıştır. Her iki manayı gözetmekte de bir mahsur yoktur. Em yekulûne eftera alallâhi kezibâ. فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْهُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Yoksa onlar, o müşrikler, o kafirler, Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar senin hakkında ey peygamber? Ya Allah'a iftira ediyor. Allah bir şey vahyetmediği halde o kendince uyduruyor mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Gerçekten bu ayet de çok çarpıcı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözde söylenmiş. O müşrikler tarafından. Kendisine vahiy gelmediği halde böyle bir şey söz konusu olamaz. O böyle uyduruyor. Allah hakkında yalan söylüyor. Ya bir peygamberin hayatında yalana rastlanmamış. İnsanlara yalan söylemeyen Allah hakkında yalan söyler mi? Hiç düşünmüyorlar mı onlar? Böyle mi söylüyorlar? Eğer Allah diyor dilese senin de kalbini mühürler. Bu ifade şöyle anlaşılıyor. Onların kalpleri mühürlü bu lafı ediyorlar. Evet, Allah dilese senin de kalbini mühürlerdi ama senin kalbin mühürlü değil ey peygamber. Onların kalpleri mühürlü ki böyle sözler söylüyorlar. Ve böyle iftiralarda bulunuyorlar. Bir bu mana var. Bir de şu anlam olabilir diyor alimlerimiz. Ey peygamber şayet sen Allah'a iftira edecek olsaydın Allah da senin kalbini mühürlerdi. Çünkü onun senin kalbini mühürlemesini engelleyecek başka bir irade söz konusu değil. O dilerse bunu yapardı. Ama sen öyle bir şey yapmadın. Asla zaten senden böyle bir şey beklenemez. Sen bize söylemediğimiz bir sözü asla nispet etmezsin. Yani sen hiçbir zaman böyle bir şeyi hatırından bile geçirmezsin. Bu ancak kalbi mühürlü kişilerin yapabileceği bir şeydir. Manası vardır demişlerdir. Ama şöyle de anlamak mümkün. Ey Nebi-i Ekrem. Bu vahiy sana Allah'ın büyük bir lütfu. Eğer Allah dilese senin de kalbini mühürler. Yani burada aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yüreği titremiştir şüphesiz böyle bir ifadeden. Eğer senin kalbin mühürlenmedi ve sen ilahi vahyi alabilecek bir kıvamdaysan artı bunu anlayabilecek bir kalbi melekelerin sıhhatli çalışıyorsa bu ancak Allah'ın lütfuyladır. Ve Allah batılı imha eder. Yani siler. Yani hakikat olmayan şeyleri siler. Neyi? Ne ile siler? Kelimatıyla siler. Yani o ayetleriyle siler. İndirdiği vahiyle siler. Ve hakkı ortaya çıkarır. O sadırların, yani kalplerin, göğüslerin neler taşıdığını çok iyi bilir. İçinden neler geçiyor insanların. İç niyetlerini çok iyi bilir. İçinden geçen kötü düşünceleri de bilir, iyi düşünceleri de bilir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Allah kullarının tevbesini kabul eder. Günahları affeder ve yaptıklarınızı bilir. Yani aslında burada bu sözü söyleyen kafirlere de bir şey var. Diyor ki bakın siz bu kadar haddi aştınız. Ama şunu bilin. Eğer yaptığınız bu yanlışlardan dönerseniz ki tevbe dönmek demek, pişman olursanız, bir daha böyle bir yola tevessül etmemeye azmederseniz, Allah diyor, sizin tevbenizi kabul eder. Çünkü siz de onun kulusunuz. Ve yaptığınız bir takım kötü ve çirkin işleri siler, affeder. Ve o Allah, sizin ne yapıp ettiğinizi zaten hep bilmektedir. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Bakınız diyor, ey kafirler, siz de iman edip salih amel işlerseniz şunu bilin ki Allah böylesi kimselere onların dualarına icabet eder, karşılık verir ve onları fazlından bolca ikram eder. Yani sadece kazandıklarının karşılığını vermekle kalmaz, daha fazlasını verir. Ancak inkarcılara gelince onlar için çok şiddetli bir azap olacaktır. Bu ayetin baş tarafını şöyle anlayan alimler de olmuş. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Hakkın davetine icabet edenler, iman edip salih amel işleyenlerdir. Allah da fazlından onlara daha ziyadesini verir. Kafirler için ise çok şiddetli bir azap vardır. Yani birinci anlam, Allah iman edenlerin dualarına icabet eder. İkinci anlam, İman edip salih amel işleyenler Allah'ın davetine icabet ederler. İki anlamda verilmiş müfessirlerimiz tarafından. Ama Allah iman edip salih amel işleyenlere icabet eder. Onların dualarına karşılık verir manası ayetin akışı itibariyle daha uygun görülmektedir. Yüce Rabbimiz iman ve salih amellerle Zat-ı uluhiyetine yaklaşan, kurbiyet kesbeden, mukarrebinden olan salih kulların arasında cümlemizi dahil eylesin. Muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.